Tam bir çocuk gibiydi. Her zaman benimle olmak istiyor. Nereye gitsem beni izlemeye çalışıyordu. Sonunda bir sonraki çevre keşfimde onu iyice yordum ve arkamdan sızlanarak bağırır bitkin halde terk ettim. Ama dünya sorunlarının üstesinden gelinmesi gerekiyordu. Kendi kendime geleceğe minyatür bir flört yaşamak için gelmedim diyordum. Ancak onu terk ettiğimdeki üzüntüsü çok büyüktü. Ayrılmamızla ilgili yaptığı uyarılar bazen çılgınlık boyutuna ulaşıyordu ve ben sanırım onun kendini bana adayışından teselli bulduğum kadar sıkılıyordum da. Ne var ki bir şekilde çok büyük bir teselliydi o. Bana yapışmasının sebebinin sırf çocukça bir sevgi olduğunu düşünmüştüm. Vakit çok geç olana kadar terk ettiğimde ona ne kadar büyük bir acı verdiğim hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Yine her şey için çok geç olana kadar onun bana ne ifade ettiğini de tam olarak anlayamadım. Çünkü sadece benden hoşlanıyor görünerek ve zayıfça, karşılıksız bir şekilde bana önem verdiğini göstermekle o minicik oyuncak bebeğe benzeyen yaratık, Beyaz Sphinx mahallesine geri dönüşüme adeta bir eve geliş havası katıyordu. Gözlerim tepeyi aşar aşmaz onun ufak tefek endamını arar oluyordu. Yine ondan korkunun dünya yüzünden henüz silinmemiş olduğunu öğrendim. Gündüzleri gerçekten korkusuzdu. Bana da tuhaf bir güven duyuyordu. Bir defasında aptalca bir anda onu tehdit edercesine suratımı buruşturdum. Oysa sadece güldü. Ama karanlıktan, gölgelerden, siyah nesnelerden ödü kopuyordu. Onu korkutan tek şey karanlıktı. Oldukça tutkulu bir duyguydu bu. Beni düşünmeye ve gözlemlemeye sevk etti. Sonra başka şeylerle birleşince bu küçük insanların karanlık bastıktan sonra büyük evlerin içinde toplandıklarını ve kümeler halinde uyuduklarını keşfettim. Yanlarına elinizde ışık olmadan yaklaşmak onları bir korku çılgınlığına sürüklemek demekti. Ortalık karardıktan sonra kapının dışında olana ya da yalnız başına uyuyana rastlamadım. Ama hala o kadar kalın kafalıydım ki o korku dersini kaçırdım ve Vina'nın tüm endişesine rağmen bu uyuşuk kalabalıktan ayrı yatmakta ısrar ettim. Onu çok tedirgin ediyordu bu durum. Ama sonunda onun bana duyduğu tuhaf sevgi galip geldi ve ilişkimizin 5 günü boyunca son gecede dahil koluma yaslanarak uyudu. Neyse, ondan bahsettikçe hikayem benden uzaklaşıyor. Sanırım onu kurtarmadan önceki geceydi. Şafağa doğru uyanmıştım. Huzursuz uykumda boğulduğumu ve deniz analarının yumuşak dokunaçlarıyla yüzüme dokunduklarını görüyordum. İrkilerek ve boz renkli bir hayvanın o an odadan dışarı fırladığı gibi tuhaf bir hayale kapılarak uyandım. Tekrar uyumaya çalıştım fakat huzursuz ve rahatsızdım. Karanlığın içinden her şeyin sinsice çıktığı, her şeyin renksiz ve keskin, yine de gerçek dışı olduğu o loş gri saatlerdi. Ayağa kalktım ve büyük salona indim. Sonra da sarayın önündeki yassı taşlı meydana çıktım. Gerekli olan her şeyi seve seve yapacağımı ve güneşin doğuşunu seyredeceğimi düşünüyordum. Ay batıyor ve ölmekte olan ay ışığı sapsarı bir yarı ışıkta şafağın ilk solgunluğuna karışıyordu. Çalılar mürekkep kadar siyahtı. Toprak kasvetli bir gri, gökyüzü renksiz ve keyifsizdi. Ve tepenin üstünde bazı karaltılar görebildiğimi sandım. 3 değişik zamanda yamacı tararken beyaz suretler gördüm. 2 kez süratle tepeye doğru koşan maymuna benzer bembeyaz bir yaratık, bir kez de onlardan bir mangayı yıkıntıların yanında kararmış bir beden taşırken gördüm. Aceleci davranıyorlardı. Onlara ne olduğunu görmedim. Çalıların arasında yok oldular sanki. Ortalık açık seçik görünmüyordu. Şafak vaktiydi anlarsınız. Kuşlukta hissedilen o serin belirsizlik duygusunu tanırsınız belki. Kendi gözlerimden kuşkulanıyordum. Doğuda gökyüzü aydınlanıp gün ışığı belirince ve canlı renkleri bir kez daha dönünce dünyaya, manzarayı daha keskin gözlerle taradım. Yalnızca alacakaranlık mahlukları görünüyordu ortada. Bunlar hayalet olmalı dedim. Acaba hangi devirden kalmışlar? Tuhaf bir Grant Allen sanısına kapıldım. Eğlendirdi beni bu. Her nesil ölse ve geriye hayaletlerini bıraksa diyordu, dünya en sonunda onlarla dolup taşardı. O teorinin üstünden şöyle böyle bir 800 bin yıl geçmiş ve artık 4 hayaleti bir arada görmek merak uyandırmaz olmuştu. Ancak bu şaka pek tatmin edici değildi ve Vina'yı kurtarışım onları aklımdan çıkarıncaya kadar Bütün sabah boyunca bu suretleri düşündüm. Emin olmamakla birlikte onları zaman makinesini aramak için hırsla çıktığım ilk seferde ürküttüğüm o beyaz hayvanla özdeşleştirdim. Fakat Vina onların yerine koyacak iyi bir şeydi. Buna rağmen onlar yakında çok daha ölümcül bir biçimde sahip olacaklardı aklıma. Bu altın çağın bizim çağımızdan çok daha sıcak olduğunu söylemişimdir. Buna açıklama bulamıyorum. Belki güneş daha sıcak veya dünya güneşe daha yakındı. Genelde güneşin ileride giderek soğuyacağı rivayet edilir ama genç Darwin'inki gibi teorilerle ilgilenmeyen insanlar gezegenlerin en nihayetinde teker teker ana gövdeye geri döneceklerini unutuyorlar. Bu felaketler patlak verdiğinde güneş yenilenmiş bir enerjiyle alev alacak. Hatta içerideki gezegenlerden bazıları bu kadere zaten kurban gitmiş bile olabilirdi. Her ne nedenle olursa olsun, gerçek şu ki güneş bizim bildiğimizden çok daha sıcaktı. Her neyse, çok sıcak bir sabahta, dördüncüsü galiba, uyuyup yemek yediğim büyük evin yakınlarındaki sütun yıkıntılarındaki bir ateşten, göz kamaştırıcı bir ışıktan kaçacak yer arıyordum ki çok garip bir şey oldu. Bu taş yığınlarının arasında zorlukla tırmanırken dar bir dehliz buldum. Arka ve yan pencereleri düşmüş taş kütleleriyle kapanmıştı. Dışarıdaki ihtişamın aksine ilk başta zifiri karanlıkmış gibi geldi bana. İçeri el yordamıyla girdim çünkü ışıktan karanlığa geçmenin yarattığı etkiyle gözümün önünde renkli benekler yüzmeye başlamıştı. Birdenbire büyülenmiş gibi durdum. Dışarıdaki gün ışığının yansımasıyla parlayan bir çift göz karanlığın içinden beni izliyordu. Üzerime o eski içgüdüsel vahşi hayvan korkusu çöktü. Yumruklarımı sıktım, cesaretle dik dik beni seyreden göz bebeklerine baktım. Dönmeye korkuyordum. Sonra insanlığın yaşadığı sözde mutlak güvenlik geldi aklıma. Ardından o garip karanlık korkusunu hatırladım. Korkumu bir derece yenerek bir adım ilerledim ve konuştum. Sesimin sert ve denetimsiz olduğunu itiraf etmeliyim. Elimi uzattım, yumuşak bir şeylere dokundum. Gözler bir anda yanlara fırladı ve beyaz bir şey geçti önümden. Yüreğim ağzımda döndüm ve maymuna benzeyen küçük tuhaf bir yüz gördüm. Arkamdaki güneşli boşlukta koşarken alışılmadık bir tavırla başı öne eğikti. Bir granit bloğuna çarptı budalaca, sersemledi ve göz açıp kapayıncaya kadar taş yıkıntılarından bir başka yığının arkasına, gölgelerin içine saklandı. Onu yalnızca hayal meyal görebildim elbette ama donuk beyaz rengini ve tuhaf, gri kırmızı iri gözleri olduğunu biliyorum. Ayrıca başındaki birkaç tutam sarı saçın beline kadar uzandığını. Ama dediğim gibi bana açık seçik görünmeyecek kadar hızlıydı. Dört nala mı yoksa ön ayaklarını fazlasıyla alçakta tutarak mı koştuğunu bile söyleyemem. Bir an duraksadıktan sonra onu ikinci yığına kadar izledim. Önce bulamadım ama derin bir belirsizliğin içinde bir süre geçirdikten sonra size daha önce sözünü ettiğim yuvarlak kuyu ağızlarından birine rastladım. Düşmüş bir sütun yarısını kapatmıştı. Aklıma ani bir fikir geldi. Bu şey kuyunun derinliklerinde yitmiş olabilir miydi? Bir kibrit yaktım ve aşağıya baktığımda hareket eden küçük beyaz bir yaratık gördüm. Geri kaçarken ısrarla beni dikizleyen parlak iri gözleri vardı. Tüylerimi ürpertti. İnsan örümceğe o kadar benziyordu ki duvardan iniyordu ve o an ilk defa kuyudan aşağıya doğru bir çeşit merdiven oluşturan metalden el ve ayak dayanaklarını gördüm. Ateş parmaklarımı yaktı, sonra kibrit elimden düştü ve söndü. Bir başkasını yaktığımda da küçük canavar ortadan kaybolmuştu. Orada oturup kaç saat boyunca kuyunun içini gözlediğimi bilmiyorum. Ancak bir süre sonra gördüğüm şeyin insan olduğuna kendi kendimi ikna edebildim. Ne var ki gerçek yavaş yavaş zihnimde bir güneş gibi doğdu. İnsan tek bir tür olarak kalmamış, iki ayrı hayvana ayrılmıştı. Benim zarif yukarı dünya çocuklarım neslimizin tek torunları değildiler. Önümde şimşek gibi çakan, gecelerin bu rengi ağarmış iğrenç hayvanı da tüm çağların varisiydi. Titreyen sütunları ve yeraltı havalandırmasına dair teorimi düşündüm. Gerçek anlamlarından kuşkulanmaya başlamıştım. Peki diye merak ettim. Benim kusursuzca dengelenmiş organizasyon düzenimde bu lemurun ne işi vardı? Güzel yukarı dünyalıların tembelce dinginlikleriyle nasıl bir bağlantısı vardı? Ve aşağıda, Kuyunun dibinde ne saklıydı? Kuyunun kenarına oturarak kendi kendime hiçbir koşulda korkulacak hiçbir şey olmadığını ve yaşadığım zorlukların çözümlenebilmesi için aşağı inmem gerektiğini anlattım. Yine de inmeye çok korkuyordum. Ben tereddüt ederken güzel yukarı dünyalılardan ikisi aşikane oyunlarla güneşin altında koşarak gölgeye geldiler. Erkek dişiyi kovalıyor, koşarken ona çiçekler fırlatıyordu. Beni kolum devrik sütuna dayalı kuyuyu seyreder halde bulmak canlarını sıktı. Belli ki bu deliklere dikkat etmek uygunsuz bir davranış sayılıyordu. Çünkü kuyuyu işaret edip onun hakkında kendi dillerinde bir soru sormaya çalıştığımda daha da sıkıldılar ve arkalarını döndüler. Fakat kibritlerim ilgilerini çekmişti. Ben de onları eğlendirmek için birkaçını yaktım. Kuyu hakkında onlardan bir şeyler öğrenmeyi denedim yeniden ama yine işe yaramadı. Böylece fazla uzatmadan Vina'nın yanına dönmek ve ondan neler öğrenebileceğime bakmak niyetiyle onlardan ayrıldım. Ama aklımda devrim çoktan başlamıştı. Tahmin ve izlenimlerim yeni bir düzenlemeye doğru kayıyordu. Bu kuyuların gerçek önemleri, havalandırma kuleleri, hayaletlerin sırrı, bronz kapıların anlamları konusunda hiçbir şey söylenmemesi ve zaman makinesinin akıbeti hakkında elimde bir ipucu vardı artık. Ve aklımda belli belirsiz kafamı karıştırmış olan o ekonomik sorunun çözümüne doğru bir fikir canlandı. Yeni görüş şuydu. Apaçık ki insanın bu ikinci türü yer altında yaşıyordu. Bana yerin üstüne nadiren çıkışlarının uzun süreli bir yeraltı alışkanlığından kaynaklandığını düşündüren özellikle üç koşul vardı. En başta yaşamlarının büyük bölümünü karanlıkta sürdüren hayvanların, örneğin Kentucky mağaralarının beyaz balığı, çoğunun ortak özelliği olan o soluk görünüşleri geliyordu. Sonra ışığı yansıtma yeteneğine sahip o iri gözler, gececi hayvanların hepsinde görülür. Baykuşu ve kediyi düşünün. Son olarak gün ışığındaki apaçık uyumsuzlukları, koyu gölgelere doğru o aceleci fakat sendeleyerek beceriksizce kaçışları ve ışık altındayken başlarını çok tuhaf bir tarzda tutmaları. Bunların hepsi retinanın aşırı duyarlılığı teorisini güçlendiriyordu. O halde ayaklarımın altındaki yeryüzüne bir sürü tünel açılmış olmalıydı ve bu tüneller yeni ırkın yaşama alanlarıydı. Havalandırma deliklerinin ve tepe yamaçlarındaki kuyuların varlığı, aslına bakarsak nehir vadisi dışında her yerdeydiler, bu ırkın ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyordu. Gün ışığı ırkının konforu için gerekli olan işlerin bu suni yeraltı dünyasında yapıldığını farz etmekten daha doğal ne olabilir o halde? Fikir o kadar akla yatkındı ki onu ilk anda benimsedim ve insan türünün nasıl bölündüğünü farz etmekle devam ettim. Teorimin şeklini sezinleyeceğinizi söyleyebilirim. Ancak kendi hesabıma ben çok kısa zaman sonra gerçeklerden çok uzağa düştüğünü hissettim. Başta kendi devrimizin problemlerinden yola çıktığımda kapitalistle emekçi arasında şu an yalnızca geçici ve toplumsal gibi görünen farkın derece derece açılmasının tüm durumun anahtarı olduğu gün gibi aşikar geldi bana. Şüphesiz siz de oldukça garip bulacaksınız ve de kesinlikle inanılmaz ama günümüzde bile o sona işaret eden şartlar mevcut. Yer altındaki boş alanları uygarlığın daha az süslü amaçları için kullanışlı hale getirme eğilimi var. Londra'daki metropolitan tren yolu var örneğin. Yeni elektrikli tren yolları, metrolar, yeraltı atölyeleri ve lokantaları var ve bunlar çoğalıp katlanmakta. Herhalde diye düşündüm, bu eğilim sanayi gökyüzünde doğuştan kazandığı hakları yavaş yavaş kaybedene kadar artmıştı. Yani gittikçe daha derine inmiş, gitgide daha büyük yeraltı fabrikaları kurularak sanayi her gün artan bir zamanı aşağıda geçirmeye başlamıştı. Ve sonunda şimdi bile doğu asıllı bir işçi dünyanın doğal yüzünden pratik anlamda koparıldığı böylesi yapay koşullarda yaşamıyor mu? Zaten zenginlerin dışlayan tutumu, ki bunun nedeni giderek artan incelikteki eğitimleri ve onlarla fakirin kaba şiddeti arasında büyümekte olan uçurum şüphesiz, yüzeydeki araziden çok geniş bölümlerin onların çıkarı için parsellenişini de birlikte getiriyor. Londra çevresinde örneğin güzel arazilerin belki yarısı davetsiz misafirlere kapatılmış durumda ve Yüksek öğrenim sürecinin uzunluğuna ve pahalılığına, zenginin zarif alışkanlıkları için artan imkanlara ve bu yöndeki teşviklere bağlı olarak büyümekte olan aynı uçurum, bir sınıfla öteki arasındaki alışverişi sağlayan, türümüzün sosyal tabakalara göre bölünmesini geciktiren sınıflar arası evlilikleri daha da seyrekleştirecek. Böylece sonunda yerin üstünde zevk, konfor ve güzellik yaşayan, sahip olanlarla yerin altında sürekli bir biçimde işlerinin koşullarına uyum sağlamakta olan işçiler, yani sahip olmayanlar kalacak. Yerin altına indiklerinde mağaralarının havalandırılması için kuşkusuz azımsanmayacak miktarda kira ödemek zorunda kalacaklar ve reddederlerse eğer açlıktan sürünecek ya da borçlarının batağında boğulacaklar. Sefil ve asi mizaçta olanlar ölecek, nihayet o sabit denge sağlanınca geride kalanlar yeraltı yaşamlarının koşullarına, yukarı dünyalıların kendi koşullarına uyum sağlayacağı kadar uyacak ve kendilerine göre mutlu olacaklar. Bunu düşününce bir türün biblomsu güzelliği, öbürünün de soluk beyaz rengi, bütün bunların doğal bir sonucuymuş gibi geldi bana. Hayalini kurmuş olduğum insanlığın büyük zaferi aklımda farklı bir şekil aldı. Ahlak eğitiminde ve genel işbirliğinde benim düşündüğüm gibi bir zafer kazanılmamıştı. Bunun yerine mükemmelleştirilmiş bir bilimle donanmış gerçek bir aristokrasi ve mantıklı sonuçlar için çalışan bugünün sanayi düzenini gördüm. Zaferi yalnızca doğanın üzerinde bir zafer olmamış, hem doğayı hem de insan yoldaşlarını yenilgiye uğratmıştı. Uyarmalıyım sizi, bu benim o zamanki teorimdi. Ütopya kitaplarındaki gibi bana yol gösterecek bir rehberim yoktu. Açıklamam tamamen yanlış olabilir. Hala bunun akla en yatkın seçenek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu varsayım doğru olsa bile en sonunda ulaşılan dengeli uygarlık zirvesini çoktan yaşamış ve artık yozlaşmaya başlamıştı. Yukarı dünyalıların kusursuz güvenlikleri onları yozlaşmış yavaş hareketlere, beden ölçülerinde, güç ve zekalarında genel bir küçülmeye doğru itmişti. Bunu açıkça görebiliyordum. Yeraltıcılara ne olduğunu henüz anlamıyordum. Ancak Morlakları gördükten sonra, bu yaratıklara verilen ad buydu, insanoğlunun değişiminin, tanıdığım o güzel ırk yani Eloayların içindekinden çok daha derin olduğunu tasavvur edebildim. Sonra sıkıntılı düşünceler geldi. Morlaklar zaman makinemi neden almışlardı? Onların aldığından emindim. Hem eğer efendiler Eloaylarsa bana makineyi niçin geri getiremiyorlardı ve karanlıktan neden bu kadar dehşetle korkuyorlardı? Dediğim gibi işime bu yeraltı dünyası hakkında Vina'yı sorgulamakla devam ettim ancak yine hayal kırıklığına uğradım. Önce sorularımı anlamadı, sonra da yanıtlamayı reddetti. Sanki bu konuya tahammül edemiyormuş gibi titriyordu ve ona belki de biraz sertçe baskı yaptığımda gözyaşlarına boğuldu. Kendiminkiler dışında altın çağda gördüğüm tek gözyaşlarıydı onlar. Onları görünce Morlakları dert edinmeyi bıraktım ve o insanlık mirasının izlerini Vina'nın gözlerinden silmekle ilgilendim. Çok kısa zaman sonra ben ağırbaşlı tavırlarla bir kibrit yakarken o gülümseyip ellerini çırpmaya başladı. Altı. Size tuhaf gelebilir ama en doğru yolu içeren yeni bulduğum ipucunu izlemek için 2 gün bekledim. Bu solgun bedenlere karşı acayip bir ürküntü hissediyordum. Zooloji müzelerinde su içinde saklandığını gördüğümüz şeylerin ve solucanların yarı ağarmış rengini taşıyor ve dokunulduklarında pis bir soğukluk veriyorlardı. Bu ürküntümün nedeni muhtemelen büyük ölçüde Morlaklara duydukları tiksintiyi yeni yeni anlamaya başladığım Eloayların bende bıraktıkları duygudaş etkiydi. Sonraki gece iyi uyuyamadım. Sanırım sağlığım bozulmuştu biraz. Şaşkınlık ve kuşku içinde boğuluyordum. Bir iki kez kesin nedenini algılayamadığım yoğun bir korku duydum. Küçük halkın ay ışığında uyudukları büyük salona gürültüsüzce sokulduğumda, o gece Vina da aralarındaydı, onların varlığının beni rahatlattığını hatırlıyorum. O zaman bile birkaç gün içinde ay artık son çeyreğine girdiği ve geceler karardığı zaman aşağıdan gelen bu sevimsiz yaratıkların, bu beyazlaşmış maymunların, eskisinin yerine geçen bu yeni haşerelerin ortalıkta daha sık görünmeye başlayabileceğini düşünüyordum. O iki gün içinde kaçınılmaz görevinden çekinen bir insanın tedirginliğini yaşadım. Zaman makinesinin ancak bu yeraltı gizeminin içine cesurca girildiğinde geri getirilebileceğinden emindim. Ama o sırla yüzleşemiyordum. Bana yoldaşlık eden birisi çıksa her şey çok farklı olacaktı. Ama bir başımaydım ve kuyunun karanlığına inmek bile beni dehşete düşürüyordu. Duygularımı anlar mısınız bilmem ama kendimi hiç güvende hissetmiyordum. Keşif gezilerimde beni gitgide daha uzak arazilere sürükleyen bu tedirginlik, bu güvensizlik oldu belki de. Güneybatıda yükselen, şu anda Combwood dediğimiz bölgeye doğru ilerlerken, 19. yüzyılın Banstead'i yönünde çok uzaklarda, üslupta o ana dek gördüklerimden farklı, muazzam büyüklükte yeşil bir yapı dikkatimi çekti. Bildiğim bütün saray veya kalıntıların en büyüklerinden bile daha büyüktü ve cephesinde doğu havası seziliyordu. Uçuk mavimsi bir yeşile çalan yüzünde belli bir tarz Çin porseleninin şaşası vardı. Özellikteki bu farklılık, kullanımdaki bir farklılığı da akla getiriyordu. İlerlemeye ve keşfetmeye kararlıydım. Ancak vakit geç olmaya başlıyordu ve mekana uzun yorucu bir turdan sonra bir parça yaklaşabilmiştim. Bu yüzden macerayı ertesi gün sürdürmeye karar verdim ve küçük Vina'nın içtenliğine ve okşayışlarına geri döndüm. Ama ertesi sabah Yeşil Porselen Sarayı'na olan merakımın yalnızca korktuğum bir deneyimden bir gün daha kaçmamı sağlayacak bir kendini kandırmaca olduğunu açıkça kavradım. Daha fazla zaman harcamadan aşağı inmeye karar verdim ve sabahın erken saatlerinde granit ve alüminyum yıkıntıların yanındaki bir kuyuya doğru koşmaya başladım. Küçük Vina da benimle birlikte koşuyordu. Kuyuya varana dek yanımda dans etti ama benim ağızdan eğilip aşağı baktığımı görünce garip bir şekilde canı sıkıldı sanki. Elveda küçük Vina dedim, onu öptüm, sonra onu yere indirerek tırmanma çengelleri için duvarı yoklamaya başladım. Oldukça acele ediyordum çünkü itiraf edeyim cesaretimin sönüp gitmesinden korkuyordum. Başta şaşkınlık içinde beni izliyordu. Sonra acınası bir çığlık attı ve bana doğru koşarak küçük elleriyle beni çekiştirmeye başladı. Onun karşı koyuşu bana devam etmek için cesaret verdi sanırım. Onu sarstım belki biraz kabaca ve göz açıp kapayıncaya kadar kuyunun boğazındaydım. Duvarın üstünden onun ızdırap çeken yüzünü gördüm ve içini rahatlatmak için gülümsedim. Ama artık tutunduğum sağlam olmayan çengellere bakmam gerekiyordu. Belki 200 metrelik bir kuyudan inmem gerekti. İniş kuyunun yanlarından çıkıntılı metal sırıklar sayesinde gerçekleşiyordu ve bunlar benden çok daha küçük, daha hafif bir yaratığın ihtiyaçlarına uyarlanmış oldukları için inerken kramplar geçirmeye başladım ve çok çabuk yoruldum. Hem öyle basit bir yorgunluk da değildi bu. Sırıklardan biri ağırlığımın altında birdenbire eğildi, az kalsın aşağıdaki karanlığın içine savrulacaktım. Bir an tek elimle asılı kaldım ve o deneyimden sonra bir daha dinlenmeyi göze alamadım. Kollarım ve sırtım çok geçmeden kronik bir ağrıya tutulmalarına rağmen mümkün olduğunca en hızlı şekilde dimdik inişi inmeyi sürdürdüm. Yukarı göz attığımda deliği gördüm. İçinde bir yıldızın göründüğü küçük mavi bir diskti ve küçük Vina'nın başı yuvarlak siyah bir çıkıntı gibi görünüyordu. Aşağıdan sesi gelen bir makine gümbürtüsünü daha da arttırdı, daha ezici bir şekilde. Yukarıdaki o küçük diski saymazsak her şey zifiri karanlıktı ve yukarı tekrar baktığımda Vina kaybolmuştu. Bedenimin rahatsızlığı bana acı veriyordu. Kuyudan tekrar yukarı çıkmak ve yeraltı dünyasını kendi haline bırakmak geçiyordu içimden. Zihnimde bunu evirip çevirirken bile inmeyi sürdürüyordum. Nihayet bir adım sağımda duvarda küçük bir kovuğun belirdiğini görünce müthiş rahatladım. Kendimi kovuğun içine attığımda içinde uzanıp dinlenebileceğim derin dar bir tünelin menfezinde olduğumu gördüm. Hiç de erken değildi bu. Kollarım ağrıyor, sırtıma kramplar giriyordu ve düşme korkusuyla hala titriyordum. Üstelik karanlık gözlerimi acıtıyordu. Hava, kuyunun aşağısında hava pompalayan makinelerin vuruşları ve gürültüsüyle doluydu. O şekilde ne kadar zaman yattığımı bilmiyorum. Yüzüme dokunan yumuşak bir el uyandırdı beni. Karanlıkta irkilerek kibritlerimi kaptım ve aceleyle bir tane yaktığımda yerin üstünde kalıntıların yanında gördüğüme benzeyen beyaz kambur yaratıkların ışığın önünden kaçıştıklarını gördüm. Bana zifiri gelen bir karanlığın içinde yaşadıklarından gözleri anormal bir şekilde iri ve hassastı. Derinlik balıklarının göz bebekleri gibi. Işığı da aynı yolla yansıtıyorlardı. O ışıksız karanlığın içinde beni görebildiklerinden şüphem yoktu ve ışığın dışında sanki benden korkmuyorlardı. Ancak onları görmek için bir kibrit çakar çakmaz hemen kaçarak karanlık oluk ve tünellerde kayboldular. Gözleri ise garip garip bana bakmayı sürdürdü. Onlara seslenmeyi denedim ancak dilleri yukarı dünyalılarınkinden farklı görünüyordu. İster istemez kendi bireysel çabalarıma terk edilmiştim. Keşiften vazgeçip kaçma fikri hala aklımdaydı. Ama kendi kendime artık dönüş yok dedim ve tünel boyunca yoklayarak ilerledikçe makine gürültüsünün arttığını duydum. Az sonra duvarlar benden uzaklaştı. Geniş bir açıklığa çıktım. Ve başka bir kibrit yakınca ışığı görebildiğim son noktanın ötesinde mutlak karanlığa uzanan muazzam kemerli bir mağaraya girdiğimi gördüm. Bir kibritlik ışıkta ne görebilirsem mağarayla ilgili aldığım tek görüntü oydu. Hafızam bulanık şüphesiz. Loşluğun içinde kocaman makinelere benzeyen büyük şekiller beliriyor. Loş ışığa dayanıklı morlakları aydınlıktan koruyan kasvetli kara gölgeler oluşturuyorlardı. Ortalık çok havasız ve basıktı. Havada taze dökülmüş kanın pis kokan nefesi belli belirsiz hissediliyordu. Manzaranın merkezinde beyaz madenden bir masa vardı. Üstünde de hazırlanmış bir sofra. Morlaklar kesinlikle etoburdu. Hangi devasa hayvanın yaşarken gördüğüm o kızıl iskeleti doldurduğunu merak ettim. Bunu şu anda bile anımsıyorum. Her şey çok belirsizdi. O ağır koku, büyük anlamsız şekiller, gölgelerde pusuya yatan ve yanıma gelmek için yalnızca karanlığı kollayan tiksindirici suretler. Kibrit dibine kadar yandı, parmaklarımı yaktı ve siyahlığın içinde kıvrılan kırmızı bir nokta gibi düştü. Böyle bir deneyim için ne kadar da hazırlıksız olduğumu sık sık düşündüm o andan sonra. Zaman makinesiyle yola çıktığımda, geleceğin insanlarının bütün aletleriyle kesinlikle bizden sonsuzluk kadar ileride olduğu gibi saçma bir varsayımla yola çıkmıştım. Silahsız, ilaçsız, tütünsüz. Zaman zaman tütünü o kadar özlüyordum ki. Ve hatta yeterli kibritim olmadan gelmiştim. Hiç olmazsa bir Kodak almayı akıl etseydim. Alt dünyadan saniyede tek görüntü alır, sonra rahat bir zamanımda incelerdim. Ama ne yazık ki orada sadece Tanrı'nın bana bahşettiği silahlar ve güçlerle duruyordum. Eller, ayaklar ve dişler. Bunlarla ve hala elimde kalan 4 kibritle. Karanlıkta yoluma bütün bu makinelerin arasında devam etmeye korkuyordum ve ancak son ışık kırıntısında kibrit stoğumun azalmış olduğunu fark ettim. O ana kadar onları idareli kullanmak gerektiği hiç aklıma gelmemişti ve kutunun hemen hemen yarısını yukarı dünyalıları şaşırtmak için harcamıştım. Ateş onlar için bir yenilikti. Şimdi ise 4 tane kalmıştı ve karanlıkta dururken bir el benimkine dokundu. İnce parmaklar yüzümde gezinmeye başladığında olağanüstü pis bir koku aldım. Bu korkunç küçük mahluklardan oluşan bir kalabalığın nefesini çevremde hissediyordum. Elimdeki kibrit kutusunun usulca düştüğünü ve arkamdan başka ellerin elbiseme asıldığını hissettim. Bu görünmeyen yaratıkların beni incelemeleri tarif edilemeyecek kadar tatsızdı. Onların düşünüş ve eylem tarzlarından ne kadar habersiz olduğumu karanlığın içinde çok açık bir zihinle aniden anladım. Çıkarabildiğim en yüksek sesle bağırdım. Ürküp kaçtılar ve sonra yeniden yaklaştıklarını hissettim. Birbirlerine garip şeyler fısıldayarak beni daha cesurca kavradılar. Şiddetle titriyor, oldukça ahenksiz bir sesle yeniden bağırıyordum. Bu kez o kadar korkmadılar ve tekrar yanıma gelirken gülme yerine geçen acayip bir ses çıkardılar. Dehşetle korktuğumu itiraf etmeliyim. Bir kibrit daha yakmaya ve kibrit ateşine sığınarak kaçmaya karar verdim. Öyle de yaptım ve cebimden çıkardığım bir kağıt parçasını ateşe ekleyerek dar tünele kadar geri çekilmeyi başardım. İçeri yeni girmiştim ki ışığım söndü. Karanlığın içinden morlakların, yaprakların arasındaki rüzgar gibi hışırdadıklarını, arkamdan çabuk çabuk gelirken yağmur gibi pıtırdadıklarını duydum. Bir anda birkaç el yakaladı beni. Alıp geri taşımak istediklerinden şüphem yoktu. Bir ateş daha yaktım ve kamaşan gözlerinin önünde salladım. Körlük ve hayret içinde aval aval bakarlarken ne kadar mide bulandırıcı bir şekilde insanlık dışı göründüklerini tahmin edemezsiniz. O solgun çenesiz yüzler ve kapaksız iri pembemsi gri gözler